Ayrım 59, sayfa 549. Yıl 1936. 1 Ocak 1936, 31 Aralık 1936. Dipnot. 1936 yılı. Bu yılki büyüme hızı %23.2. Niğde Müzesi açılır. Sait Faik'in ilk hikaye kitabı Semaver yayımlanır. Halde Edip'in Sinekli Bakkal romanı önce yurt dışında İngilizce, bu yıl Türkiye'de Türkçe yayımlanır. Bu yıl 1618 kitap yayımlanacaktır. Musiki Muallim Mektebi'nde konservatuvar sınıfları, opera ve tiyatro açıldı. Ankara ve İstanbul'da yapılan sınavlar sonucu 3 kız 8 erkek öğrenci alındı. Halk müziği arşivi kuruldu. Konservatuvar kanunu 1 Haziran 1940'ta kabul edilecektir. Yaşar Erkan Berlin Olimpiyatı'nda 61 kilo Greco-Romen'de olimpiyat şampiyonu olur. Ankara'da ilk sanayi kongresi toplanır 20 Ocak. Sinemalarda asıl filmden önce bir öğretici film gösterilmesi hakkında kanun kabul edilir 20 Ocak. İzmir Hava Gazı şirketi satın alınır 21 Şubat. Özel teşebbüsçe inşa edilen ilk Türk gemisi Belkıs denize indirilir 27 Şubat. Venize Elos'un ölümü 18 Mart. Eğitimci İhsan Sungun'un ölümü 11 Nisan. Ankara'da ilk spor kongresi toplanır 13 Nisan. Sami Paşazade Sezai Bey'in ölümü 26 Nisan. İstanbul Türk Kuşu açılır 3 Mayıs. Bayrak Kanunu kabul edilir 29 Mayıs. Bankalar Kanunu kabul edilir 1 Haziran. İş Kanunu kabul edilir 8 Haziran. Toprak Mahsulleri Ofisi kurulur 24 Haziran. 29 Eylül 1 sterlin 620 ile 623 kuruş arasında. Balkan Festivali İstanbul'da başladı. 2 Eylül gecesi Atatürk de katıldı. Romen gençleri ve Türk Zeybek ekibiyle birlikte oynadı. Gençlerle birlikte dağ başını duman almış marşını söyledi. Şöyle dedi: "Bu marş o zamanki azmimizi, inancımızı seslendiriyordu. Bundan başka bir şeyimiz yoktu. Şimdi bağımsız ilerlemekte olan genç, dinç, dünya ile dost bir devletimiz, geleceğe güvenen huzurlu bir milletimiz var." İngiliz Kralı 8. Edward'ın İstanbul'a gelişi ve Atatürk ile görüşmesi 4 Eylül. Son Osmanlı Sadrazamı Tevfik Oktay Paşa'nın ölümü 8 Ekim. 6 Ekim'de İstanbul'a giren Birliğin Komutanı General Şükrü Naili Gökberk'in ölümü 25 Kasım. Milliyet Gazetesi'nin kurucusu, başyazarı, Atatürk'ün eski refakat subayı Mahmut Soydan'ın ölümü 3 Aralık. 6 Ocak'ta 4. Umumi Müfettişlik Kurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı da yayımlandı. Kararda özetle şöyle deniliyordu: "Dersim çevresinde idare ve inzibat işlerinin esaslı surette tanzim ve hükümet murakabesinin daha yakından ifasını temin için yeniden kurulacak Bingöl ve Tunceli ve 1. Umumi Müfettişlikten ayrılacak olan Elazığ illerini kapsamak üzere 4. bir Umumi Müfettişliğin kurulması onanmıştır." Birkaç gün sonra Tunceli Valiliğine, dolayısıyla 4. Umumi Müfettişliğe 8. Kolordu Komutanı Kor General Abdullah Alpdoğan atandı. Alpdoğan 1943 yılı Haziran'ına kadar 7 yıldan fazla bu önemli görevde kalacaktır. Dipnot: kararname metni için Cemil Koçak, Umumi Müfettişlikler, sayfa 231. İngiliz Büyükelçisi'nin raporu. General Abdullah Alpdoğan yılın ilk aylarında göreve başladı ve bu bölgeyi kalkındırmaya koyuldu. Bölgeyi yatıştırarak ve eğitimi yaygınlaştırarak kalkındırmayı amaçlıyor. Fakat Dersim soygun ve yayma içgüdülerine sahip Kürt aşiretlerin yaşadığı bölge olarak eski bir üne sahiptir ve Dersim Kürtleri 1936 yılında da yol kesmişler, soygunlar yapmışlardır. Majestelerinin Trabzon konsolosu yıl içinde Dersim Kürtlerinin Erzurum yöresinde birçok yol kestiklerini ve birçok soygun yaptıklarını rapor etti. Bunlar Dersimli Kürt eşkıyalarının eski huylarından pek vazgeçmediklerini göstermektedir. İngiliz Büyükelçisi'nin 1936 yıllık raporu aktaran Bilal N. Şimşir, Kürtçülük 2, sayfa 396. Nüfusa kaydolmayan, askerlik yapmayanların cezaları kaldırılmış, askerlik süresi 6 aya indirilmiş, vergi sonuçları hafifletilmişti. Günde 60 kamyon inşaat malzemesi giriyordu Tunceli'ye. Her yanda inşaat vardı. Sağlık merkezleri ve 19 okul yeniden açılmıştı. Köylülere toprak veriliyordu. Tarım Bakanlığı köylülere fidan ve tohum dağıtıyordu. Ağaçlar aşılanıyordu. Halk ağaların, reislerin, seyitlerin ellerinden kayıyordu. Halkı tahrik için birçok yalan uyduruldu. Birkaçı şöyle: kadınlar geceleri askerlerin olacak, her şey vesikaya bağlanacak, Dersimlileri Ermeniler gibi kesip öldürecekler. Türk ordusu istese bile Dersim'e giremez, buna yetecek gücü yok. Rıza Zelyut, Dersim isyanları, sayfa 294. 9 Ocak 1936 günü Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde suikast davasına başlandı. Davanın 8 sanığı vardı. Yahya, Üzeyir, kardeşi Arif, Şaban Çavuş, İsmail, İdris, Çokak Nahiye Müdürü Şemsettin ve Ali Sahip Ursavaş. Sanıkların avukatlığını Hamit Şevket İnce ve Seyrek olarak da Zühtü Veli Beş'e yapacaktı. Başkan oturumu şu sözlerle açtı: Cumhurbaşkanı Atatürk'e suikast yapmak için aranızda silahlı bir ittifak vücuda getirmekten suçlu olarak hakkınızda yapılan tahkikat üzerine muhakeme edilmek üzere mahkememize verildiniz. Şimdi hakkınızdaki tahkikat evrakı okunacaktır. Evrak uzundur. Oturarak dinlemenize müsaade ediyorum. Tahkikat dosyasının okunmasından sonra sorgulamaya geçildi. Ali Sahip Bey dışındaki bütün sanıklar tahkikat dosyasında olan ifadeleri reddettiler. Ağır baskı ve işkenceden kurtulmak için o ifadeleri verdiklerini söylediler. Suikast olayıyla hiçbir ilgileri olmadıklarını söylediler. Ali Sahip Bey'in gözleri sorgusu sırasında yaşardı. Ağlayarak dedi ki: 17 seneden beri sadık bir nefer gibi arkasından ayrılmayarak daima gölgesinde olmayı şeref bildiğim büyük Atatürk'ün hayatına yapılacak bir suikasta ismimin karışması karşısında ben ağlamayayım da kim ağlasın? Sorgulamalar bitince duruşma birkaç gün sonraya bırakıldı. Aynı saatlerde Ankara Halk Evi'nin büyük salonunda Ankara Üniversitesi'nin çekirdeğini oluşturan Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin açılışı yapılıyordu. Salonu bakanlar, ileri gelenler, davetliler, fakültenin yabancı ve Türk öğretim üyeleri ve kor diplomatik doldurmuştu. Yabancı öğretim üyeleri arasında antik çağlarla ilgili dünya ünlü bilim adamları bulunuyordu. 400'de öğrenci vardı. Bunların 120'si yatılı, ötekiler gündüzcüydü. Bu kültür hamlesine bütün devlet katılmıştı. Cumhuriyet yönetimi için kültürce gelişme sanayileşme kadar değerli ve önemliydi. Biri olmadan öteki eksik kalıyordu. Töreni locasından Atatürk de izledi. Yanında Türkiye'yi ziyaret eden Afgan Dışişleri Bakanı da vardı. Açılış konuşmasını Eğitim Bakanı Saffet Arıkan yaptı. Sonra ilk dersi vermek üzere Afet Hanım kürsüye geldi. Konu tarihe giriş idi. İlk ders ve açılış töreni büyük alkışlarla sona erdi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi güzel binası yapılana kadar bugün küçük tiyatronun bulunduğu vakıf apartmanının iki katında çalışacaktı. Zemin katında büyük bir konferans tiyatro salonu bulunuyordu. Mimar Kemalettin Bey'in yadigarıydı. İkinci katın bir bölümü kızlar yatakhanesine ayrılmıştı. Yatılı olma hakkını kazanan öğrencilerin giyimini de devlet üstleniyordu. İyi yemek yemelerine özen gösteriliyordu. Öğrenci de öğretmen kadar değerliydi Cumhuriyet için. Bir üniversite böyle geniş bir anlayışla açılıyordu. Afet Hanım bavulunu hazırladı, eşyalarının arasına bir de Türk bayrağı koydu. Birkaç gün sonra Cenevre'ye gitti. Sınavları başarıyla geçen Gökçen ve altı arkadaşı 11 Ocak günü Koch Label'de yapılan görkemli bir törenle planör öğretmeni ünvanını ve diplomalarını aldılar. Arkadaşları ve kendi adına Gökçen törende güzel bir konuşma yaptı. Öğretmenlere ve yöneticilere teşekkür etti. 14 Ocak'ta Moskova'ya geldiler. Büyükelçi ve eşi tarafından karşılandılar. Burada bir süre daha kalacak, motorlu uçak okuluna gidecek, pilot olacaklardı. Böylece havacılık dallarının hepsine öğretmenlik yapabileceklerdi. Büyükelçi Gökçen'e büyükelçilikte bir oda ayırtmıştı. Birikmiş mektuplar odasına konulmuştu. Bir boş boğaz mektuplardan birinde sevgili kardeşi Zehra'nın ölümünden söz ederek başsağlığı diliyordu. Gökçen yıkıldı. Bu üzüntüyle eğitime devam edemezdi. Ağlayarak Atatürk'e bir mektup yazdı, geri çağırmasını diledi. Atatürk hak verdi, Gökçen'in geri dönmesini uygun gördü. Suikast davası 3 duruşma daha sürmüş, başkan savcının iddianamesini okuması için davayı 30 Ocak gününe ertelemişti. Duruşmalar sırasında savcı ile avukat Hamit Şevket İnce arasında çok şiddetli tartışmalar yaşanmıştı. 30 Ocak günü savcı iki yeni tanık dinletti. Duruşma 6 Şubat'a kaldı. Salon meraklılar ve gazetecilerle doluydu. Herkesin gözü mahkemenin üzerindeydi. Atatürk'e suikast davasıydı bu. Savcının iddianamesini okuması 6 saat sürdü. İddianamesini çok heyecanlı bir sesle şöyle bitirdi. Cumhuriyetin büyük hakimlerisiniz. Bu davayı önünüze getirirken elimi vicdanıma koymuştum. Şimdi yine elim vicdanımın üstünde, bütün kudret ve kuvvetimle bağırıyorum. Karşınızdaki sanıklar Atatürk'ü, onun şahsında toplanan cumhuriyeti yıkmak istemişlerdir. Bu bir hakikattir. Sizler de bu hakikati hissedecek, görecek ve icabını yapacaksınız. Sanıkların 168. madde mucibince cezalandırılmalarını istiyorum. 168. maddeye göre çete reisine en az 10 yıl, üyelere en az 5 yıl hapis cezası söz konusuydu. Hamit Şevket İnce savunmasını 8 Şubat'ta yapacaktı. Afet Hanım'dan Atatürk'e, Cenevre 1 Şubat 1936. Atatürk, Piri Reis haritasını coğrafya profesörüne gösterip düşüncesini istedim. Haritayı ve yazdığım kitabı görünce şaşırdı. Türkleri Avrupa korsan ve soyguncu olarak tanır. Bu kadar güzel ve bilimsel eserin olduğunu tanıtmak ne büyük bir ulusal görev dedi. İyilik haberlerinizi bekler, ellerinizden pek çok öperim. Hamit Şevket İnce 8 Şubat'ta savunmasını yaptı. Atatürk konusunda bütün heyecanımızla savcı Baha Arıkan'la beraberiz. Hukuki olayın teşhisinde asla beraber değiliz. Uzun süren savunmadan sonra başkan kararın 14 Şubat'ta bildirileceğini söyleyerek duruşmayı erteledi. Mahkeme heyeti karardan önce bir açık nokta kalmaması için ilk sorgu hakimiyle sulh ceza hakiminin dinlenmesine karar verdi. Savcı son olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı'nın, Ankara Valisi'nin ve Emniyet Genel Müdürü'nün de dinlenmelerini talep etti. Mahkeme bu talepleri de kabul etti, bu kimseleri de dinledi. 17 Şubat günü sanıklar son savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme heyeti kararını belirlemek için odasına çekildi. Saat 16.15'ti. Kararın çabuk verileceği ve bütün sanıklara kanunun öngördüğü en yüksek cezanın verileceği tahmin ediliyordu. Buna karşılık hakimlerin görüşmeleri uzadıkça uzadı. Başkan ve iki üye saat 21.15'te yerlerini aldılar. Herkes soluğunu tuttu. Başkan Osman Talat Bey, davanın gerek mahkemeyi gerek kamuoyunu uzun zamandan beri hakkıyla ve şiddetle alakadar ettiğini, mahkemenin inceden inceye tetkikler yaptığını belirtti. Kararın şimdilik özet olarak bildirileceğini, tafsilatlı gerekçenin ayrıca hazırlanacağını söyledi. Sonra özet kararı okudu. Bütün sanıklar beraat etmişti. Salon şaşırmıştı. Başkan kendilerini bu karara sevk eden etkenleri şöyle özetledi. Bir ikrar, suçu kabullenme, maddi delillerle belgelenmedikçe bir kanaat veremez. 2. Halbuki bu davada sanıkların ikrarları maddi kanıtlarla belgelenmemiştir. 3. Sanıklar zaruri haller altında, baskı, işkence, itiraflarda bulunduklarını söylemişlerdir ve bunun aksi sabit olmamıştır. 4. Mantıki seyirde, yani olayların akışında sanıkların itiraflarının doğru olmadığını göstermiştir. 5. İtiraflar arasındaki birbirini tutmazlık mahkemenin vicdani bir kanaat edinmesini sağlamamıştır. Savcı hakimlere sanıkları cezalandırarak rejimi kuvvetlendirmelerini istemişti. Tam tersine bu adil hukuk açısından inceliklerle dolu önemli karar rejimi daha kuvvetlendirmişti. Sert kış havası Atatürk'e dokunmaya başlamıştı. O nedenle bu sırada İstanbul'da bulunuyordu. Başından beri dava ile hemen hemen hiç ilgilenmemişti. Nasıl olsa mahkeme gereğini yapardı. Sadece Ali Sahip Ur Savaş'ın olayla ilişkisi olup olmadığına önem veriyordu. Beraat kararını telefonla öğrenen Hasan Rıza Soyak durumu Atatürk'e arz etti. Atatürk kararı gayet tabii karşıladı. Hasan Rıza Bey not defterine şu notu düştü. Atatürk memleket menfaatlerine ve rejime bağlılık hususunda hiç kimseden geri kalmadıkları şüphesiz olan mahkeme heyetinin kararını şahsi duygularına göre değil, vicdani kanaatleri altında kanun hükümlerine uygun olarak vermiş olmalarından memnunluk duydu. Yalnız Ali Sahip Ursavaş hakkındaki iddialar Atatürk'ün canını sıkıyordu. Neden sanıklar Ali Sahip Ursavaş'ı bu konuyla ilişkilendirmişlerdi? Neden sanıklar ilk ifadelerinde Asi Ethem ve kardeşinden Ali Sahip Ursavaş'ta konuşmaları için talimat aldıklarını söylemişlerdi? Suikast düzenleyiciler bu adamlara neden onunla konuşmalarını söylemişlerdi? Ali Sahip Bey'e karşı alacağı vaziyeti kararlaştırmak için bu sorunların aydınlanmasını istiyordu. Bir soru listesi hazırlattı ve hükümete gönderdi. Savcı ve Emniyet Genel Müdürü soruları inceleyince yazı ile yanıtlamanın zor olacağını düşünerek bütün belgeleri alıp Atatürk'e sözlü açıklamada bulunmayı uygun buldular, İstanbul'a geldiler. O sabah İnönü ile Adalet Bakanı Şükrü Saracoğlu da İstanbul'a inip doğru saraya gelmişlerdi. Atatürk daha uyuyordu. Beklerlerken İnönü Hasan Rıza Bey'e Atatürk mahkeme kararından müteessir oldu mu diye sordu. Hayır katiyen. Onun hakimlerin bağımsız ve kararlarına tam serbestliğe sahip olmaları konusunda ne kadar hassas ve titiz olduğunu bilirsiniz. Bu itibarla tam aksine memnunluk duyduğuna şahit oldum. Damat Ferit dönemi mahkemelerini ve uğursuz kararlarını bilen her cumhuriyetçi için mahkemelerin bağımsızlığı ve kararlarında serbest olmaları çok önemliydi. Devletin şerefiyle ilgiliydi. Öyleyse o soruların nedeni ve anlamı nedir? Maksadı bundan böyle şahsen Ali Sahip Bey'e alacağı vaziyeti tayin etmek istiyor. Anladım. Akşam soruşturma belgeleri baştan sona okundu. Sabaha kadar konuşulup değerlendirildi. Atatürk şu sonuca vardı. İngiliz Büyükelçisi'nin notuna ve Amman Emniyet Müdürü'nün ifadelerine göre bir suikast tertip ve teşebbüsü olduğu muhakkak. Ama Ali Sahip bu suikast teşebbüsünden haberdar değildir. Fakat anlaşılmıştır ki o bütün güney çevresinde yaygın söylendiği gibi kaçakçılık işleriyle yakından ilgilidir. Çiftliğini onlara sığıntı yeri yapmıştır. Suikastı tertip eden Çerkeseden ve arkadaşları da bunu bilmektedirler. Suikast için teşvik ettikleri Yahya ile arkadaşlarını cesaretlendirmek maksadıyla onlara Ali Sahip'in de işin içinde bulunduğunu söylemişlerdir. Bu kanıya varan Atatürk için konu kapandı. Ali Sahip İstanbul'a gelip Atatürk'ü görmek isteyince kabul etmedi. Kaçakçılık işlerine bulaştığı anlaşılan Ali Sahip Bey'le bir daha da görüşmedi. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi verdiği karar nedeniyle hukukçularca uzun yıllar büyük saygıyla anılacaktı. Dipnot Hasan Rıza Soyak Atatürk'ten Hatıralar 1. Cilt Sayfa 393-400. İsmail Hakkı Tonguç soğuk kar dinlemedi. Arada bir Ankara'ya uğrayıp yeniden yola çıkarak birçok köy gezdi. Terhis olmuş onbaşıları çavuşları buldu. Konuştu, denedi, sınadı. Büyük bir heyecan içinde döndü. Bu büyük bir düşünce Sayın Bakan. Birçok etkileyici, öğretici, göz yaşartıcı örnekler yaşadım. Asker kökenli eğitmenlerin kısa süreli kurslardan geçirildikten sonra köyü uyandırma yolunda çok yararlı birer kılavuz olarak çalışabileceklerine inandım. Eğitmenleri tarım ve hayvancılık alanında da bilgiyle donatmak için Tarım Bakanlığı ile ortak bir program hazırlayalım. Hiç vakit yitirmeden hemen faaliyete geçmeliyiz. Anadolu binlerce eğitmen adayıyla dolu. Kuru tarım yapılan bir haranın dolduğu Eskişehir uygun bulundu. İlk kurs Eskişehir'in Mahmudiye bucağında açılacak, 4 aylık bir deneme yapılacaktı. Deneyde eğitimciler heyecan içindeydiler. Orta çağda yaşayan talihsiz köyler uyandırılacaktı. Birçok fabrika açmak kadar önemli bir olaydı bu. Tarım Bakanlığı ile program görevlendirilecek tarımcılar, veterinerler, çalışma şartları ve giderler konusunda görüşmeler başladı. İki bakanlık ve temsilciler arasında başarı için tam bir uyum şarttı. Sonra da eğitmen adaylarını seçmek ve bir ön sınavdan geçirmek gerekiyordu. İki bakan uyum için memurlarına örnek olacaklardı. Muazzez Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine öğrenci alınacağı ilanını görmemişti. Babası duymuştu, haber verdi. Muazzez bu sırada 21 yaşında yeni mezun bir öğretmen olarak Eskişehir'de bir ilkokulda öğretmenliğe başlamıştı. Küçük aylığı ile eve yardım ediyordu. Gidip fakülteye kaydolursa eve yardım edemeyecek, üstelik babasına yük olacaktı. Bir süre bocaladı. Arkadaşı Hatice de gidelim diye zorluyordu. Babası bu Atatürk'ün kurduğu yeni bir okul, git kızım deyince razı oldu. Eşyasını bir küçük denk yapıp Hatice ile Ankara'ya geldi. Dengini istasyona bıraktı, kayıt için geç kalmış olmaktan korkuyorlardı. Okul Ocak'ta açılmıştı, şimdi Şubat'ın 15'iydi. Milletvekili seçilmiş olan Fakihe Öymen Öğretmen Okulu'nda öğretmenleriydi. Telaş içinde Fakihe Öymen'i buldular. Fakihe Hanım okula telefon etti. Fakülte öğrenci almaya devam ediyordu. Gidin kaydınızı yaptırın. Fakülteye koştular. Görevli hangi şubeyi istiyorsunuz diye sordu. Muazzez Fransızca dedi. Aklına başka bir yer gelmemişti. Orası dolu. Ben size hocası yeni gelen bir bölüm tavsiye edeyim. Buyurun. Hititoloji. Yanında Sümeroloji ile arkeoloji derslerini de alacaksınız, tamam mı? Bu sözcükleri ilk kez duyuyor, ne olduğunu hiç bilmiyorlardı. Ama ikisi birden atılıp tamam dediler. Amaç yüksek öğrenim yapmaktı, kaydoldular, yüzleri güldü. Duruşlarına bir çalım geldi. Artık bir fakülte öğrencisiydiler. Saman pazarında çok odalı bir evin alt katında çıplak bir oda buldular. Camı gazete kağıdı ile kapatıp yataklarını serdiler. Mevsim kış, aylardan Şubat. Soba yok, ocak yok, su yok, elektrik yok, eşya yok. Üzerinde çalışılacak eski bir masa bile yok. Yakın bir aşçı dükkanından tek kişilik yemek alıp paylaşacaklardı. Tutumlu yaşamak zorundaydılar. Donmamak için yatağın içinde çalışacaklardı. Hocaları Alman Landsberger'di, yardımcısı Gütterbock. Hoca dersi Almanca anlatıyordu, çevirmen Türkçe'ye çeviriyor, öğrenciler not tutuyorlardı. Hepsi 3-5 öğrenci, kaytarmak imkanı yoktu. Hoca bir gün önce anlattığını ertesi gün istiyor, sıkı çalışmak şart. Ama geçim için para da gerek, Muazzez bir yandan da iş aramaya başladı. Sabahları fakülteye ısınmak için koşa koşa gidiyorlardı. Fakülte hamam gibi sıcaktı. Küçük bir çay ocağı vardı. Çayla içleri de ısınıyordu. Hiçbir sorunu büyütmeden, üşüyünce ağlamadan, aç kalınca sızlanmadan, ışık yok diye hayata küsmeden, masasız çalışılır mı diye isyan etmeden okumaya kararlıydılar. Yatılı olma hakkını kazanınca rahatlayacaklardı. Devlet yatılı öğrencilere çok iyi bakıyordu. Muazzez ünlü bir Sümerolog olacak, Türkiye onu Muazzez İlmiye Çığ olarak tanıyacaktı. Dipnot, Muazzez İlmiye Çığ kitabı, Çivi Çiviyi Söker, söyleşiyi yapan Serhat Öztürk, sayfa 30-34. Muazzez İlmiye Çığ yatılı olmayı şöyle anlatıyor. O fena odadan sonra bize yatakhane cennet gibi göründü. İki tane yatak, kar gibi kolalı çarşaflar, emrimize ait iki beyaz dolap. Eğer cennet varsa, o işte burasıydı. Yatılı olduktan sonra çalışmama gerek kalmadı. Öyle bir yatılıyız ki bir elimiz yağda, bir elimiz balda. Hep turfanda yemek yerdik. Günde 6 tür yemek. Giyimimizi veriyorlar. Harika bir öğrencilik geçirdik. Adı geçen eser sayfa 36. Halk evlerinin 4. kuruluş yıl dönümü 22 Şubat Cumartesi günü bütün halk evlerinde toplantılarla kutlandı. Recep Peker Ankara Halk Evi'nde yapılan büyük toplantıda yeni açılan halk evlerini açıkladı. Yenilerle birlikte halk evlerinin sayısı 136'ya yükselmişti. Yeni halk evleri Acıpayam, Akhisar, Ayancık, Baba Eski, Bandırma, Birecik, Bolvadin, Bor, Çapakçur veya Bingöl, Çarşamba, Develi, Devrek, Elbistan, Ereğli, Fethiye, Gebze, Gelibolu, Gerze, Gönen, Harput, İskilip, Kilis, Kırşehir, Lüleburgaz, Nevşehir, Niksar, Salihli, Siverek, Turgutlu, Yalvaç, Safranbolu ve Zile'de açılmıştı. Anadolu'ya dengeli bir biçimde dağılmışlardı. Halk evlerinin 55 bin üyesi olmuştu. Nafi Atuf Kansu, 1935 yılında bütün halk evlerinde neler yapıldığının hesabını verdi. Sayıları açıklarken yüzü olağanüstü bir haber getirmiş müjdeciye benziyordu. 782 gösteri düzenlenmiş, 294 bin kişi gelmişti. 776 konser verilmiş, 137 bin kişi dinlemişti. 636 film gösterilmiş, 296 bin kişi izlemişti. 1503 konferans verilmiş, konferanslara 322 bin kişi katılmıştı. 233 bin kişinin katıldığı 740 özel gece yapılmıştı. 23 sergi açılmış, 34 bin kişi gezmiş, 36 yerli malı gününü 224 bin kişi paylaşmıştı. 48 bin kişinin izlediği 1867 spor günü yapılmıştı. 495 köy gezisine 21 bin kişi, 1370 eğlence gecesine 400 bin kişi katılmıştı. Halk evlerindeki kitap sayısı 107 bine ulaşmıştı. 46 bin kişinin katıldığı 211 çaylı sohbet toplantısı yapılmıştı. sözcük derleme çalışmalarının sonucunda toplam 40 bin fiş elde edilmişti. Ankara Halk Evi Edebiyat Kolu 29 konferans, 15 oturum, Güzel Sanatlar Kolu 25 konser düzenlemişti. Köylerdeki halk ozanlarına ulaşılmıştı. Kooperatifçilik destekleniyor, isteyenlere yol gösteriliyordu. Halk müziğinde derleme sürüyordu. Ankara ve Bartın'da köylü koroları kurulmuştu. Tiyatro kolları bucakları köyleri dolaşıyor, temsiller veriyorlardı. İllerinin rüyası, bölge tiyatrolarının temelleri halk evlerinde atılıyordu. Köy seyirlik oyunları derlenmeye başlamıştı. Birçok halk evinde küçük orkestralar ve korolar vardı. Her yerde sessiz ve en başarılı çalışan kollar sosyal yardım kollarıydı. Kursların ve katılanların sayısı artıyor, halk evi kitaplıklarında kitap okuyanların sayısı gittikçe çoğalıyordu. Gençler halk evlerine evlerine gelir gibi rahatlıkla geliyor ve diledikleri sanat etkinliklerine hazırlanıyorlardı. Dipnot Profesör Doktor Anıl Çeçen Halk Evleri sayfa 128-136. Etkinlikleri özet olarak yansıtıyorum. Yoksa halk evleri adı kovanı gibidir. 1936 yılında Bakırköy'de İstanbul Caddesi'ndeki Ermeni Okulu kapandı. Halk evi bu büyükçe binaya taşındı. Alt katında geniş bir salonu vardı. Sık sık konferanslar verilirdi. Annem beni bu konferanslara götürürdü. O zaman da böyle konuşmalara meraklıydım. Hiç sıkılmadan, kımıldamadan dinlerdim. Konferansları daha çok kadınların izlediklerini hatırlıyorum. Bu bina şimdi Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin merkezidir. Bakırköy Halk Evi'nden yetişen ilk sahne ve film sanatçısı Münir Özkul'dur. Ankara Halk Evi'nin Ankara Cezaevi'nde açtığı kursta 300 hükümlüye okuma yazma öğretilmiş, genel bilgi verilmişti. Aydınlanma ve birlikte yaşama bilinci ve görgüsü illerden ilçelere, ilçelerden usul usul bucaklara, bucaklardan köylere, obalara yayılıyordu. Beklenen oldu. Almanya 7 Mart günü ordusunu Fransızların 1. Dünya Savaşı'ndan sonra galibiyet hakkı olarak ülkesine kattığı Batı Ren bölgesine yürüttü. Ren Nehri köprülerinden geçerek Fransız işgali altındaki Batı Ren'i geri aldı. Dipnot: Ren Nehri kıyısındaki Bon Bad Godesberg'de pansiyonunda kaldığım Frau Rechbein şöyle demişti. Alman ordusu harekete geçince sevinçten delirdik. Hitler milli kahramanımız oldu. Deli ne istese yaptık. İkinci Dünya Savaşı'na girdik ve mahvolduk. Fransa savaşırsa bu çatışma Avrupa'ya yayılabilirdi. Fransa çatışmadı. Bunu göze alabilecek yöneticileri yoktu. Fransa siyasi kavgalar içinde tarihinin en kararsız dönemini yaşıyordu. Almanya bundan sonra gözlerini Avusturya'ya çevirdi. Afyon iklimi sert bir şehirdir. Mart sonunda soğuklar sürer. Ama bu yıl 24 Mart günü hava güzeldi. Serince bir yel esiyordu. Gökyüzü masmaviydi. Afyon Zafer Parkı'nda bugün heykelci Kripple'ın yaptığı Afyon Zafer Anıtı'nın açılışı yapılacaktı. Anıt büyük bir bayrakla örtülüydü. Ön sıralarda istiklal madalyalarını takmış gaziler vardı. Kimi sağlamdı, kiminin ise bir kolu ya da bir bacağı, kiminin tek gözü, kulağı, eli yoktu. Hepsinin gözleri, yüzleri ışıl ışıldı. Bu anıtın onların yiğitliğinin, özverisinin anıtı olduğunu biliyorlardı. Cumhuriyet onları böyle onurlandırıyordu. Dipnot: Keşke her yıl bu gazilerin torunları dedelerinin madalyalarını takıp bu güzel anıtın önünde toplansalar. Şehitleri, gazileri, komutanları ve Atatürk'ü rahmetle ve minnetle ansalar. Bu işi kotarmayı Afyon Kocatepe Üniversitesi üstüne almaz mı acaba? Başbakan İnönü, Bayındırlık Maliye ve İktisat Bakanları, Parti Genel Sekreteri ve gazeteciler saat 10.30'da trenle Afyon'a geldiler, törenle karşılandılar. İlk konuşmayı Halk Evi Başkanı yaptı. Valinin konuşmasından sonra İnönü bayrağı tutan kurdeleyi kesti. Bayrak usulca kayıp açıldı, anıt göründü. Anıt halkın azmini, emperyalizmin yenilişini temsil ediyordu. Anıtın yüzü şehre, arkası Afyon Kalesi'ne dönüktü. Heykel kaidesinin dört yanında Atatürk'ü, Atatürk İnönü ve çakmağı, Afyon'a giren sancağın karşılanışını ve bir savaş sahnesini yansıtan bronz kabartmalar bulunuyordu. Bir de yazıt vardı. Bu anıt milli orduya ve büyük milli kahraman Atatürk'e Afyonluların şükran hatırası olarak dikilmiştir. Kalabalık bir süre soluğunu kesip anıta, milleti temsil eden heykelin kaslarını kabartan azme, hırsa, öfkeye, inanca ve korkudan donup kalmış olan emperyalizme baktı. Sonra alkışlar bomba gibi patladı. Son olarak Başbakan İnönü konuştu. Gözleri hep gazilere takılıyor, içi titriyordu. Bu titreyişin sesine yansımasını engellemekle zorluk çekti. Yokluk içinde kazanılan büyük zaferi ve zaferin sahibi olan milleti ve başkomutanı anlattı. Gaziler İnönü'yü elini öpmeden kucaklamadan bırakmadılar. Afyon Milletvekili ve Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya bu anıtı görüp de şehitleri rahmet, gazileri komutanları ve Atatürk'ü minnetle anmayan tek kişi bile olamaz dedi. Haklıydı. Afyon kurtuluşun anlamını, kurtaranların kadrini iyi bilen gazi bir şehirdi. Dipnot: Ali Çetinkaya'nın bu sözünü Dumlupınar dönüşü 1948 Afyon istasyonunda bizi kabul eden Afyon İstasyon Müdürü Eşref Demirağ'dan duymuş ve not etmiştim. Eski demir yolcular Eşref Demirağ'ı iyi tanırlar.